Ayrım 7. Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 70. Ağır yaralılar için harp sona ermişti. Zira uzuvlarından birini ya da birkaçını kaybetmiş ve kötürüm kalmışlardı. Bundan sonra onlar için eve dönüş vakti gelmişti. Diğer birliklerin de hali muhakkak ki bundan farklı değildi. Gazze sokaklarında emniyeti de elden bırakmadan ben de vazife alanıma yakın yerleri kolaçan etmeye başladım. Yıkıntıların arasından talimatlar veren kumandanım kol ağası Rüstem Bey'e rastladım. Hemencecik yanına gittim. Allah'a hamdolsun ki kazandık kumandanım.
Kazandık, kazandık mı lazım Ali? Kazandık ama Gazze'de harp bitmedi.
Bu denli ağır bir yenilgiden sonra İngilizler yakın bir zamanda bir daha cesaret edemezler.
Bu konuda haklısın. Yakın zamanda tekrar yelteneceklerine ben de kanaat etmiyorum. Lakin hiç de belli olmaz. Neden mi dersin? Bir baksana şu ortalığa.
Kol ağası Rüstem koyu siyah bıyıklarının üstüne sağ elini koydu. Sol elini baş parmağı ile palaskasının üstüne taktı. Dik omuzlarını daha da dik gösterecek şekilde dineldi. Siyah gözlerini iyice açtı. İçe göçmüş avurtlarını iyice içe çökertti. Kalpağının sakladığı başını hafifçe öne eğdi. Üstü tozdan görünmez hale gelmiş çizmeleriyle cesetlerden birinin kolunu kaldırdı. Sonra yavaşça yere bıraktı.
İşte mi lazım efendi, bu nedenle İngilizlerin hem hemen saldırmayacaklarını düşünüyorum, hem de vakit geçirmeden saldırabilecekleri ihtimalini de büsbütün göz ardı edemiyorum.
Saldıramayacaklarını ben de düşünüyorum da saldırabilecekleri ihtimalini nasıl hesaba katabiliyorsunuz?
Neden saldıramazlar peki?
Etrafa bir bakın, bizden fazla onlar kayıp verdi.
Ve cesetlerini dahi toplayamadılar değil mi? Gerçi bizim kayıplarımız da neredeyse onlardan aşağı kalır değildir. Neredeyse bir alaya yakın asker kaybettiğimizi düşünüyorum.
Evet.
İşte bu nedenle saldıramayacaklarını düşünüyorum. Ağır bir yenilgi aldılar. Yaşadıkları onlar için tam bir fiyasko. Benim için şimdilik zafer. Kayıplarını dahi toplayamayacak kadar artlarına bile bakmadan gittiklerine göre bu onların nedenli büyük bir yenilgi aldıklarına delildir. Askerlere emirler verdik. İngiliz askerlerinin cesetlerini de biz gömeceğiz. Yani Mehmetçik belki 4-5 bin ceset gömecek. Bizim şehitlerimiz ile İngiliz ölülerine ait cesetler. Biliyorsun ya, inancımızda şehitlere ölü denmez. İnan ol mülazım efendi, ben istesem de onlara ölü diyemem. Daha düne kadar omuz omuza verdiklerimi toprağa verirken ben onlara ölü diyemem. Zira onların hayatlarını feda ettikleri dava uğruna ben de yaşamaya devam ettiğime göre, şehitlerimizin davasını sürdürdüğüme göre şehitlerimiz ölüdür diyemem. Çünkü ben de şehitlerimizin uğruna öldüğü dava için ölmeye hazırım ve onların davasını yaşatıyorum. Dolayısıyla ölen bedendir, ölmeyen ise zihniyettir. Allah kelamında onlar için ölü denmez. Ben de tüm bu nedenlerle demem.
Görüyorsun ya mülazım efendi, maneviyatsız bir hayat bitim demektir. Lakin maddiyatsız bir hayat da yaşanamamış demektir.
Gelelim İngilizlerin neden vakit geçirmeksizin saldıracaklarına. İngilizler bu cesetleri alamadıkları için mi bıraktı, yoksa bir harp taktiği olarak mı bıraktı, onu anlamak lazım.
Harp taktiği mi? Hiçbir insan bu denli, yani ölülerine dahi saygı duymayacak kadar zalim olamaz, vefasız olamaz kumandanım. Yanlış düşünüyorsunuz.
Yanlış mı düşünüyorum mülazım efendi? Siz de Çanakkale'deydiniz değil mi? Çanakkale cephesinde zaman zaman ateşkes yapar ölülerimizi toplardık. Ne biz onlara tek bir mermi atardık, ne de onlar bize tek bir mermi atardı. İşte öylese bir duruma geldiğimiz günlerin birinde kanlı bir çarpışmanın olduğu bir muharebeden sonra ölülerimizi toplamak istedik. Lakin muharebelerin birinde İngiliz ya da Anzak hangisi ise buna yanaşmadı. Sanırım General Birdwood idi. Esad Paşa'nın ateşkes isteğini geri çevirmişti. Çünkü ölülerin ekserisi bize aitti. İngiliz mantığına göre de haklıydı bu düşman kumandanı. Şimdi bu mantıkla ölüleri toplatmayan bir zihniyet, harp meydanında bir taktik olarak neden cesetleri düşmana bırakmasın?
Ne işlerine yarayacak?
Ölüden bahsediyoruz Mülazım Efendi, ölüden. Az bir zaman sonra sıcak havanın da etkisiyle kokmaya başlayacak olan ve hiçbir insan burnunun dayanamayacağı kadar pis bir koku yayan insan ölüsünden söz ediyoruz. Ayrıca ceset demek hastalık demektir ve bu cesetler bizim tarafımızda kaldığına göre bunları biz gömeceğiz. Bu ne demek? Şu demek, zaten yüzlerce kaybımız vardı. Harpten de yeni çıkmış olan ve bitkin durumdaki askerlerimize daha fazla yükleneceğiz demektir. Bu da cephe gerisinin yıpratılması anlamına gelir. Bu arada şayet taze kuvvet sevk edebilirlerse bir baskın harbi olur, olamaz mı? Bunu hiç düşünmemiştim. İşte böyle Mülazım Efendi, askerlik böyle bir meslektir. Askerler günlük basit siyaset ile değil ama stratejik derinliği olan ve tüm milletin çıkarlarını düşünen derin siyasetleri de bilmek zorundadır. Bilmek için de geniş düşünmek zorundalar. Geniş düşünürseniz bu tür perde arkası niyetleri anlayabilirsiniz. Biz bu hususta hazırlıklı olmalıyız. Kol ağası Rüstem Bey bir kol ağasından fazlasıydı. Rütbece düşük olsa da neredeyse bir paşa kadar öngörüye sahipti. Lakin sabırlı, gerçekçi ve vakur bir karaktere sahipti. Bir takım iddiatçı subayların aksine o sırasını ve olgunlaşma zamanını bekleyen tam bir asker görüntüsü sergiliyordu. Herkesin karşısına her şeyi çıkaran Allah Rüstem Bey'i benim karşıma çıkarmıştı. Ona, yani Rabbime şükrediyordum. Harbin bu sıcak topraklardaki soğuk havasında onun gibi bir bilgeyle silah arkadaşı olmaktan da kıvanç duyuyordum. Rüstem Bey istisnasız her konuşmasında ufkumu açıyordu. Modern bir askerde olması gereken aydın sıfatına haiz olması beni ona karşı yalnızca rütbece değil, aynı zamanda insanca bir hürmet göstermeye itiyordu. Gazze'de yaşadığımız bu sokak savaşı korkunç bir savaştı. Binlerce insan birkaç gün içinde ve azımsanamayacak kısmı da süngü savaşında ölmüş veya şehit olmuştu. İngilizler için yıkım olan Gazze Savaşı, aynı zamanda bizim için kazanım olduğu kadar kayıplarımızın çokluğu nedeniyle de bize de yıkım olmuştu. Bu hal içinde yeni taarruzlara karşı tedbir almaya başladık. Tam bu sırada kol ağası Rüstem'e olan saygımı arttırıcı bir gelişme yaşadık. Daha önce onunla konuştuğumuz üzere bir öngörüsü gerçekleşti ve taze bir güç olarak Amerika Birleşik Devletleri harbe girdi. Amerikalıların bizden ziyade Almanlarla harbe tutuşacaklarını düşünüyorduk. Ama öyle de olsa güçlü müttefikimizin meşguliyeti bize de zafiyet yaşatırdı. Kızgın Arap çöllerinde harp daha da kızışacak gibiydi. Muhakkak ki İngilizler ABD desteğiyle daha bir güçlü olacaklardı. Amerika bugünün dünyasında İngiltere, Almanya ve Fransa'dan sonra dünyanın en önemli askeri ve sınai gücüydü. Ayrıca muazzam bir nüfusu vardı. Bu gücü yıllarca biz topraklarımızda dost bir unsur olarak kabul etmiş ve Tarsus'ta, Merzifon'da, İstanbul'da, Kayseri, Talas'ta kolej adıyla okullar açmalarına müsaade etmiştik. İçimize ve marif sistemimize böylece sirayet etmişlerdi. Gerçi kapitülasyonlar vasıtasıyla maalesef tüm Hristiyan unsurlar ayrı ayrı okullar açmışlardı. Ne yazık ki her birisi de zaman içinde düşmanımız olmuştu. Marif gibi en önemli alanda yabancılara teslimiyet ne büyük bir gafletti ama neticede çaresizliğin de ilanıydı. Ne yazık ki bugün Gazze'de yaşadığımız savaş da dahil istisnasız her muharebe çaresizliğimizi bize bir kez daha hatırlatıyordu. Günler geçtikçe ilk savaşa rağmen İngilizlerin bir daha buraya, yani Gazze'ye tekrar saldıracaklarını bekliyor ve tedbirimizi ona göre alıyorduk. Siperlerimizi güçlendiriyor, sokak savaşları için kritik noktalara adamlarımızı yerleştiriyor, yaralılarımızı bir an evvel iyileştirmenin gayreti içinde sıhhiyemiz çaba sarf ediyor, yeni silah ve cephane sağlama yoluna giderek olmasını beklediğimiz yeni bir Gazze savaşı için alabildiğimiz kadar tedbir alıyordu. Velev ki İngilizler saldırmazsa, o zaman da aldığımız bu tedbirler inşallah bizim taarruzumuz için işe yarayacaktı. Nitekim öngörümüzde yanılmadık. General Archibald Murray daha fazla zaman kaybetmeden yeniden taarruza geçti. Ben benzer bir pozisyonda kumandanım Kolağası Rüstem Bey'in emriyle sokak savaşları için birliğimle kritik bir noktada bekletiliyordu. Bir farklı ki bu sefer ön saflardaydı. Ayrıca topçu sayımla 3'ten 5'e, mitralyözcü sayımda 1'den 4'e çıkmıştı. Mitralyözcülerden birisini yüksek bir binaya yerleştirdim. Birisini ön safların hemen arkasına, diğer ikisini de ön saflara yerleştirdim. Tüm piyadelerimi tam teçhizatlı olarak ve olabildiği kadar cephane almış vaziyette siperlerde hazır vaziyette bekletiyordu. Müdafaa savaşı yapacaktık. Onlar saldıracaklar ve bizler de onları karşılayacaktık. Çok bir zaman geçmedi, top atışları ile ikinci kez Gazze'de İngilizlerle harbe tutuştuk. Ardı arkası kesilmeyen top atışları ile İngilizler Gazze'yi dövüyorlardı. Bizler de karşı atışlarla onlara karşılık veriyorduk. Bir müddet yakın temas olmadan çatışmalar böylece sürdü. Sonrasında ilk öncü birlikler göründü. Mitralyözcülere beklemelerini, piyadeleri ise iyi nişan alıp ateş etmelerini emrettim. Birliğim harpler görmüş, kıdemli askerlerden teşekkür etmiş bir birlik olduğu için emirleri yerine getirmede oldukça mahirdiler. İlk atışlarında başarılı oldular. Benim çıplak gözle dahi gördüğüme göre 5-6 İngiliz askerini yere sermişlerdi. İngilizler yine de durmadan ilerlediler. Ben de emrimde ısrarcı olarak aynı tavırda askerlerimden netice beklediğim için isabetli atışlara devam etmelerini istedim. Attığını vuran bu askerler sayesinde düşmana epeyce zayiat verdirdik. İşte bundan sonra denizden ve karadan kuvvetli top atışları tekrar başladı. Aynı ölçüde cevap vermeye çalışsak da bilhassa denizden gelenlere cevap vermekte zorlanıyorduk. Bir ara top atışları tekrar azalınca yeniden İngiliz akınları başladı. Onların iyice içeri sokulmalarıyla da mitralyözcülerime ateş emrini verdim. Mitralyözler burada İngiliz piyadelerini adeta bir tırpan gibi biçiyordu. İngilizler her türlü engellemelere rağmen durdurak bilmeden saldırıyorlardı. İlk savaşta olduğu gibi her yerden hücum ediyorlardı. Vahşetin her türünü en acımasız biçimde sergiliyorlardı. Eğer silahla ateş ederek öldürebiliyorlarsa silahla, olmazsa süngüyle, o da olmazsa dipçik darbeleriyle, o da olmazsa boğarak öldürmeye çalışıyorlardı. Amansız bir savaş başlamıştı aramızda. Mehmetçik ise olabildiğince mukavemet ediyordu. Bu arada direncimiz ilk savaşta olduğu gibi onların hücumlarını kırdı. Bunu fırsat bilerek hücum için kumandanlarımızdan izin istedim. Yalnızca benim birliğim için izin çıktı. Kolağası Rüstem Bey'in de arkadaki birlikleri sevk ve idare ederek desteklediği halde hücuma kalktık. Allah Allah nidaları göğü yırtıyordu. Nicedir savunmada olan askerlerin bu hücum halini bekledikleri her hallerinden belliydi. Öylesine iştiyakla düşmana hücum ediyorlardı ki, çok geçmedi İngilizlerin ileri hatlarını yardık, düşman ilk savaştaki gibi ağır bir darbe daha alabilirdi. Arkandan başkaca birliklerin geleceğini umuyordum. Yalnızca kumandanım Kolağası Rüstem Bey ve yanındaki askerler hücuma kalkmıştı. Belliydi ki düşmanın olası bir saldırısı için sağlam tutulan geri mevziler boşaltılmıyordu. Fakat ufak ufak da olsa hücumumuza takviye olarak başkaca birlikler de ekleniyordu. En önde benim bölüğüm olduğu halde hücumumuz başarıya doğru gidiyordu. İngiliz askerleri önümüzde birer ikişer keklik gibi avlanıyorlardı. Burada elde edeceğimiz zaferin bizi ilerleyen zamanlarda Kahire'ye kadar götürebilme ihtimali ile ve kaybedilen Bağdat'ın hıncını alma hissiyatıyla saldırıyorduk. Hücumumuz tam anlamıyla başarılı şekilde ilerliyordu. Artık Gazze'nin de dışına çıkmıştık, çöle doğru ilerliyorduk. Düşmanın asıl mevzilerine kadar yaklaşmıştık. Muhtemelen burada ya bize yeni takviyeler verilecekti ya da buradan geri dönecektik. Buraya kadar gelmişken dönmemiz akıl kârı değildi. Ama ihtiyatlı hareket etmemiz noktasında da sürekli emirler alıyorduk. Harbin içindeyken ihtiyatsızlık düşünülemezdi. Ama İngilizler bir anda adeta kayboldular. İşte o zaman uzaktan bir karaltı şeklinde bir aletin horultulu sesler çıkararak ilerlediğini gördüm. Önce bunu bir kamyon sandım Ama bir kamyon bu denli yüksek ve üstelik çirkin bir ses çıkarmazdı. Üstelik de kapkara bir şeydi bu. Arkasında da piyade askerleri yaya olarak geliyordu. Yani İngilizlere taze ve dinlenik destekle geliyordu. Kendimi bir duvarın arkasında iyice emniyete alıp dürbünümle bu gelen şeye bir kez daha bakmaya karar verdim. Dürbünümü daha da yakınlaştırarak baktım. Bu gelen şey bir demir yığınıydı. Çölün kumlarını savurarak geliyordu. Yavaş hareket ediyordu ama ürküntü verici bir şekilde ilerliyordu. İyice yaklaşınca o şeyin ne olduğunu anladım. Bu bir tanktı. Üstelik karşımda duran Avrupa'daki savaşlarda kullanılan ve yalnızca resimlerden tanıdığım ünlü İngiliz tankı Mark I idi. Bu demir yığını çok gürültü çıkarıyordu. Bir yandan da arada bir durup yanlarındaki toplardan ateş ediyordu. İlk defa bir tankla karşı karşıya kalıyordum. Zaten bu harp ilkler harbi değil miydi? Belki de ilk defa çölde tank kullanılıyordu ve o da bize karşıydı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Topçularımı açık hedef olurlar düşüncesiyle ileri siperlere getirmemiştim. Bu alete karşı bizim tüfeklerin ya da el bombalarının veya mitralyözlerin etki edeceğini de sanmıyordum. Olsa olsa diyordum, topçu atışıyla bir şeyler yapabiliriz. Daha fazla maceraya girmeden ve adam zayiatı vermemek için geri çekilmeye karar verdim. Tüm birliğimi ricata başlattım. Yalnız bu alet tek başına değildi. Kendisi gibi uğursuz 3-4 tane daha vardı ve arka arkaya geliyorlardı. Bir daha, bir daha. Her birisi de arkasına toplamda birkaç yüz asker saklayarak geliyorlardı. Zira zırhlarına tüfek mermileri etki etmediği için piyadeler etkisiz kalıyordu. Askerler geri çekilirken birkaç tane etkili ve isabetli atış da yapmışlardı. Onlar da kıyıdan köşeden ancak gözüken birkaç piyadeye, o da ancak ufak sayılabilecek nitelikte sıyrıklarla yara aldırmışlardı. Bu arada tanklar da hızlanmış ve bize zarar verecek yakınlıkta etkili menzillere girmişlerdi. Top atışları ile ne yazık ki zayiat verdirmeye başladıkları anda bizim topçumuzun uzun menzilli atışları ile etkileri kırılmaya başlamıştı. Lakin Mark I tanklarına top atışları da çok etki etmiyordu. Bu aletin Avrupa'daki savaşlarda nedenle etkili olduğunu hem duymuştuk hem de gazetelerden okumuştuk. Evet, bundan sonra piyade savaşının ana muharebe aracı tank denilen bu aletin olma ihtimali bir haydi fazlaydı. Tank bir icat olması yönüyle yüzyıllardır icatlar çağından nedenli uzak olduğumuzu yüzümüze vurduğu kadar kalın zırhıyla da demir ve çelik sanayinde de nedenli uzak kaldığımızı yüzümüze ayrıca vuruyordu. Mühendis kökenli bir subay olarak bunları düşünmeden edemiyordum. Bir anda bu düşünceler de aklıma gelip gidiyordu. Keşke demekten ve hayıflanmaktan başka da bir şey yapamıyordum. Barışta geri kaldığımız bu yönlerimiz savaşta bize kan, barut, gözyaşı ve mağlubiyet olarak dönüyordu. Mark I'nin paletlerinden savrulan tozlar arkası sıra bir toz bulutu oluşturuyor, o toz bulutu da arkası sıra gelen piyadelere saklanma imkanı tanıyordu. Arada bir duruyor ve ateş ediyordu, vuramasa dahi korkutmaya ve kendisine karşı tedbir almaya zorluyordu. Lakin çoğunlukla da vuruyordu. Tekrar İngilizlerle aramızda kıyasıya bir savaş başlamıştı. Amansız bir kıyımdır almış başını gidiyordu. Ne İngilizlerin geri çekilmeye niyetleri vardı ne de bizim. Bu savaşta ilk Gazze Savaşı'na denk gelecek zaman diliminde ve 3 gün kadar sürmüştü ve şu an 3. günün içindeydik. İlkinden farkı Osmanlı askeri olarak ilk defa burada hem de çölde tankla tanışmıştık. Tank denilen bu gaddar savaş aracı bilhassa piyademize çok ciddi zayiatlar verdiriyordu. Lakin her ne kadar muktedir bir savaş aracı da olsa yine de hareket kabiliyetini kısıtlayıcı durumlarla karşılaşıyordu. Neticede büyükçe ve yavaş hareket eden bir şey olduğu için her zaman piyadeye karşı etkili olamıyordu. Öyle de olsa piyademize canımızı yakacak kadar ciddi zayiatlar verdiriyordu. Mark I ile aramızda yaşanan savaş öyle bir hal almıştı ki adeta savaş meydanında ve yalnızca biz ve Mark I vardı. Her ne kadar diğer İngiliz askerleri de top ve tüfek atışları yapsa da bizim asıl harbimiz onunlaydı. Mark bir bazen duraklasa da adeta hiç durmadan ilerlemeye programlanmış gibi durmadan ilerliyordu. Hiçbir acıması olmayan bu demir yığını yaralanıp savaş meydanında kalan yaralıların üzerinden de acımasızca geçiyordu. Onun paletlerinin altında ezilen insan bedenlerinden çıkan çığlıklar yüreğimizi dağılıyor, bazen de bizde büyük bir korku uyandırıyordu. Öyle ki adeta ona karşı çaresiz ve yetersiz olduğumuzu düşünüyorduk. Bu acımasız harp sahneleri içinde aklıma birden topçularım geldi. Madem ki bu alet fevkalade güçlü ve zırhlı, o halde tıpkı Çanakkale'de topçularımızın yaptığı gibi yapacak, biz de zırhları delecektik. Üstlerim de benim gibi düşünmüşler ki aldığım bir yıldırım emri doğrultusunda Mark 1'i topçu ateşine maruz bıraktık. Lakin zırhı öylesine kalındı ki seyyar toplarımızın mermileri dahi adeta çakıl taşı etkisi yapıyordu. Bu arada o arada bir durup ateş etme davranışından vazgeçerek durmadan ilerlemeye başladı. Çölün kumunu savurarak ve insafsızca ilerliyordu. Tekrar geri çekilmeye karar verdim. Zira askerlerim birer ikişer avlanıyorlardı. Bu arada diğer birliklerin de durumu gözle görünür bir şekilde tıpkı benim birliğim gibi kötüydü. Onlar da geri çekilmeye çalışıyorlardı. Tekrar Gazze'ye girecek ve sokak savaşlarına başlayacaktık anlaşılan. Lakin Mark 1'i burada etkisiz kılabilir miydik? Geri çekilmek için tam dönecekken yanımda kahraman çavuşum Tarsuslu Halil'i gördüm. Mavzerini doldurmaya, bir yandan da terden tomur tomur olmuş alnını silmeye çalışıyordu. Öyle ki bir yandan ter, bir yandan çöl kumu, bir yandan silahlardan çıkan barutlarıyla Halil çavuşun yüzü sanki bir Arap yüzü gibi olmuştu. Halil tam mavzerini doldurup nişan alacakken birden ah diyerek yere yığıldı. Ben de tabancam elimde onun üzerine önce kapaklandım, sonra da Halil'i bir duvarın arkasına çektim. Halil ne yazık ki sağ omzundan ağır bir yara almıştı. Eklem yeri paramparça olmuştu. Bu yarayı ne açtıysa öyle bir yere isabet etmişti ki tam eklem yeriydi. Onu kaldırıp daha korunaklı bir yere alacakken şiddetli bir sarsıntıyla ikimiz birden üstümüze çöken duvarın altında kaldık. Mark 1 tam isabetle bizim saklandığımız duvarı da havaya uçurmuştu. Neyse ki kerpiç duvar olduğu için yıkıntıları bize fazlaca zarar verememişti. Lakin Mark 1 de olanca heybetiyle ve durmaksızın üzerimize doğru geliyordu. Bu tank beni de Halil Çavuş'u da ezer geçerdi. Bu arada Halil'in inlemesi daha da arttı, çığlıklara dönüştü. Bir yanda tankın gürültüsü, bir yanda Halil'in inlemesi ve bir yanda hiç bitmeyen silah sesleri derken Halil'in sesi birden kesiliverdi. Ellerime bir külçe gibi yığılan Tarsuslu Halil Çavuş artık ruhunu teslim etmişti. Zira kalpağı da bir tüfek mermisiyle paramparça olmuştu. Öyle ki Çanakkale'deki dehşet sahneleri tekrar gözlerimin önündeydi. Çünkü Halil Çavuş'un kafasının yarısı yerinde yoktu. 7. ayrımın sonu. Sayfa 80.